Biliyorsunuz demiştim ki mezmurun girişinde 23. mezmur çok kısa bir mezmur, çok iyi bilinen bir mezmur. Hatta demiştim ki iman ettiğim yıllarda benim ezberlediğim bir mezmur. Hatta size de tavsiye ettim, bu mezmuru aslında her bir kardeş ezberlesin. Hiç de zor bir mezmur değil. Ezberlemek için kolay bir mezmur. Hatta pazar okulunda, yani pazar çocuk toplantısında, çocuk programlarında öğretmenler genelde bu mezmuru ezberletiyorlar çocuklara. Sizler de bunu ezberleyebilirsiniz. Demiştim ki sıkıştırılmış bir mezmur, konsantre edilmiş bir mezmur. Nasıl ki konsantre edilmiş bir portakal suyunu bir kaba koyup üzerine 10 litresi koyduğumuzda 10 litre, 15 litre ne oluyor? Portakal suyu oluyor, değil mi? Yani ufacık bir konsantre portakal çok miktarda portakal suyu olabiliyor demiştim. İşte bu mezmur da 23. mezmur da aynı şekilde. Konsantre edilmiş, çok kısa ama içeriği çok zengin, dolu bir mezmur olduğunun altını çizmiştim. Davut önce bir çobandı demiştim. Daha sonra krallık yaptı ve bu süreç içerisinde demiştim ki pişmiş tavuğun başına bile gelmedi. Davut'un başına gelen. Pataklandı, dövüldü, hakarete uğradı. Bazen hayal kırıklıkları yaşadı, yenilgiye uğradı. Yıkılmışlığın, ölüm korkusunun ne demek olduğunu dolu dolu tatmış biriydi Davut. Onun için bazen dilinde büyük bir övgü vardı, övgü sözleri vardı. Bazen de o yaşamın acılarından dolayı iniltiler yükseldi yüreğinin derinliklerinden Tanrı'ya. Ama sonunda denenmiş olmasına rağmen sıkıntılar üzerinden, üstesinden gelmesini başardı ve sınavı geçti. Yani şunu vurgulamıştım. Bu mezmur kazanda pişmiş, çeşit çeşit deneyimlerden geçmiş, yaşlı bir adamın düşünceleriyle karşı karşıyayız. Yani basit, sıradan, genç bir insanın değil, yaşam deneyiminden geçmiş, birçok sorunları aşmış bir kişinin düşünceleriyle karşı karşıyayız diye altını çizmiştim. Mezmur nasıl başlıyordu? Rab çobanımdır diye başlıyordu sözler. Ve bu ifade karşısında size şu soruyu sormuştum. Acaba hangi yetkiye dayanarak Rab çobanımdır ifadesini kullanabiliriz? Yani bu mezmur, 23. mezmur herkesin mezmuru olabilir mi diye ifade etmiştim. Herkesin mezmuru olabilir mi bu 23. mezmur? Olamaz. Neden olamaz sevgili kardeşler? Bu herkesin mezmuru olabilmesi için o herkes dediğimiz kişiler o sürüye, Rabbin sürüsüne ait olmaları gerekiyor ki Rab benim çobanımdır diyebilsinler. Eğer kişi Rabbin sürüsüne ait değilse Rab çobanımdır ifadesini kullanması kesinlikle mümkün değil. Ve eksiğim olmaz. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin sular kıyısına götürür. İfadesi karşısında da demiştim ki insanın en çok teselli bulduğu, huzur bulduğu, rahatlık bulduğu yer böyle gürül gürül akan yemyeşil gürül gürül akan sular ve yemyeşil çayırlar olduğunu söylemiştim. Bu tür yerler insanı gerçekten dinlendiren yerlerdir. Ve dedim ki buna bağlı olaraktan koyunlar dedim böyle kirli, durgun, pis sulardan pek fazla hoşlanmazlar. Daha çok böyle berrak sulardan, temiz sulardan daha çok hoşlanırlar. Yani deyimi yerindeyse domuzların tam tersidir demiştim anımsarsanız. Yani domuzu ne kadar yıkarsanız yıkayın, ne kadar temiz giysiler ona giydirseniz gidirmiş olsanız da kesinlikle bıraktığınızda eninde sonunda ne yapacaktır domuz? Yine kendi pisliğine geri dönecektir karakteri itibariyle. O açıdan demiştim ki Rabbin çocuğu da karakteri değişmiş bir kişidir. Yani daha önce günah içerisinde kaybolmuş bir domuz yapısı içerisinde pislikte yuvarlanırken Rabbe evet dediğimizde yeniden doğduğumuzda kuzunun karakterini alıyoruz. Yani Rabbin çocuğu kuzu oluyoruz. Kuzu olduktan sonra artık pislikte dolaşmak, pislikte yuvarlanmak bizim hoşumuza gitmiyor. Değil mi? Onun için dedim ki Rabbin çocuğu evet günaha düşebilir mi? Evet düşebilir. Ama günahın içerisinde hiçbir şey yokmuş gibi devam edemez. Ne yapar? Kalkar koyun gibi. Koyun da pisliği sevmediği için silkelenir. Üzerindeki pisliği atar. Ne yapar? Sürüye katılır. Çobanın sesini duymaya, onun ardından gitmeye gayret eder, özen gösterir. Bir de yatırır sözü üzerinde durmuştum. Demiştim ki burada yatırır ifadesi kullanıldığına göre demek ki yatmayan kuzulardan da söz edildiği gerçeği ortaya çıktığını söylemiştim. Demek ki bazı kuzular yatmıyorlar, tersine dolaşıp duruyorlar ve her zaman tedirgindirler. Dedim ki bir kuzu ne zaman tedirgindir? Ne zaman tedirginlik yaşar? Tehlike içerisindeyse eğer, yani bir kurt ya da bir yabani hayvan kendisine yaklaştığını hissettiğinde, bir takım tehlike içerisinde hissettiğinde kuzu tedirgindir, değil mi? Aynı insanın yapısı, insana benzer bir yapı içerisinde, değil mi? İnsan da tehlike içerisindeyken kesinlikle rahat bir şekilde yatağı bırakıp kendini uykuya vermez. Her zaman gözü açık, kulağı kapının sesinde ya da orada burada, değil mi? Rahat etmez. Demek ki tehlike anında kuzu tedirgindir. İkincisi dedik ki eğer açsa, eğer karnı doymamışsa sürekli harekat halinde yeme konumundadır. Ve üçüncüsü ne dedik? Eğer evet yeri temiz değilse, yani eğer yerde karıncalar, böcekler varsa koyun kesinlikle yatmaz. Her zaman tedirginlik içerisindedir. Değil mi? Ve dördüncüsü ne dedik? Eğer kuzular arasında bir sürtüşme varsa, yani bir uyum, harmoni dediğimiz o uyum yoksa eğer, kuzu rahat, kendini rahat hissetmez. Değil mi? Yani rahat hissetmesi için, yatması için tedirgin olmaması lazım. Hatta dedim ki Tanrı da bazen ne yapıyor? Bu koşuşturma içerisinde, dünyanın inişli çıkışlı dönemi içerisinde ne yapıyor? Bize de bazen fırsatlar veriyor. Rahat bir şekilde yatıp dinlenelim, kendimizi toparlayabilelim diye. Ben inanıyorum ki Tanrı izin verdi. Ben 5 gün rahat bir şekilde dolu dolu uyudum, dinlendim. Bak burada bağıra bağıra sizlere konuşabiliyorum. Emin olun ayakta duracak halim yoktu. Böyle ben 40 yıldır diyebilirim herhalde hiç böyle bir ishal olayı yaşamadım. Böyle ayağa kalkıyordum, dizlerim böyle titriyordu. Çok enteresan bir şey. O kadar çok berbat bir durum yaşadım. Ama bakın şimdi çok daha iyi durumdayım mesela. Yani. Değil mi? Sanki hiç hasta olmamışım gibi. Tanrı bazen izin veriyor. Benim hoşuma gitmedi o dönem. Uyuyamadım doğru dürüst bazen mide bulantısından. Değil mi? Ama değerli kardeşler gerekliydi. Havadan örnek vermiştim. Gerekliydi. Gerekliydi. Hoşumuza gitmese de gerekliydi. Tanrı bizim yatıp o huzuru yaşayabilmemiz için dolu dolu Tanrı bazen o sıkıntılar içerisine girmemize izin veriyor. Yatıp dinlenmek, biraz daha kendimizi toparlayabilmek için. Onun için çomağın, değneğin güven verir bana diyor. Çomak ve değnek nedir? Kuzulara yön vermek için, değil mi? Çomak yön veriyor, değnek yön veriyor ama değnek bazen de ne yapıyor? Eğitiyor, disiplin ediyor. Rab de bizleri bazen bu çarpık düzen içerisinde inişli çıkışlı yollarda bizi ne yapıyor? Eğitiyor, daha iyi bir duruma gelmemize yardımcı oluyor, katkı sağlıyor. Demek ki her birimizin Rabbimizin yönlendirilmesine gereksinimi var sevgili kardeşler. Ama tabii ki buradaki dinlenme derken sadece bedensel dinlenmeden değil, içsel dinlenmeden söz ediyor. Yani içsel huzurdan söz ediyor. Her birimizin o içsel huzuru dolu dolu yaşaması gerekiyor sevgili kardeşler. Davut da her zaman, her defasında dinlenebilecek bir yer aradı kendisine. Böyle uzaklara gidip kafasına göre bütün sorunlardan uzak bir yerde kafasını dinlemek istedi. Hatta örnek vermiştim, anımsarsanız 55. mezmurda 6 ve 7. ayetlerde ne diyordu? Keşke güvercin gibi kanatlansaydım diyor. Uçar rahatlardım, uzaklara kaçar, çöllerde konaklardım. Bu neyi ifade ediyor? Herhalde o da yorgun düştüğünü gösteriyor. İçsel anlamda huzurun ardından koştuğunu bize değerli kardeşler net bir şekilde açıklıyor. Ama içteki savaştan kaçmak mümkün mü? Savaş var ama içimizdeki savaştan kaçmamız kesinlikle mümkün değil. Yapılacak olan tek şey aynı Davut gibi güvenimizi Rabbimize bağlamak ve onun huzurunda dinlenmeyi öğrenmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Ve dedim ki bu mezmurda ortaya çıkan bir başka nokta da hep kişisel şeylerden söz ediyor olması. Mezmuru okuduğunuz zaman, 6 ayetlik mezmuru okuduğunuz zaman hep kişisellikten söz ediyor. Demiştim ki hatta çoban demek başka, Rab çobandır demek başka, ama Rab benim çobanımdır demek bambaşka demiştim, değil mi? Ne yapıyorsun? Benim çobanım dediğin zaman kişiselleştiriyorsun, kendine ait ediyorsun. Hatta dedim ki 27. mezmurda da hani diyor ya Rab kuledir, değil mi? Şimdi Rab kulemdir demek başka ama Rab kuledir demek bambaşka bir şey. Yani kendine ait, kendine mal etmiş oluyorsun. O açıdan burada diyor ki benim çobanım, benim eksiğim olmaz. Bak hep ben sözü var. Beni çayırlarda yatırır. Kim yatırır? Ait olduğun çoban yatırır. Kim çobanım? O çobanım. O ve ben. Rab ve ben. Birlikte baş başa. Bu bizi teselli etsin. Demek ki yalnız değiliz. Rab ile baş başa, onunla birlikteyiz sevgili kardeşler. Yeşaya 53. bölümde bir ayet okumuştum size. Çünkü bu ben ve Rab ilişkisi içerisinde bir buruşukluk yok demiştim. Güzel bir ilişki söz konusu demiştim. Tam bir hoşnutluk egemen demiştim. Ama maalesef biz Rabbin çocukları olarak, kuzular olaraktan bizler ne yapıyoruz? Daha çok Rab'den uzak hayat yaşıyoruz. Kendi kafamızdaki doğrulara göre. Tıpkı kuzular gibi. 53. Yeşaya 53. bölümde 6. ayette hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık diyor. Her birimiz kendi yoluna döndü. Demek ki nasıl bir yapıya sahip olduğumuzu açıklayan çok güzel bir ayet. Ve demiştim ki burada çok net bir şekilde aslında koyuna benzetilmiş olmamız gerçekten yerinde ve doğru bir ifade olduğunu söylemiştim. Çünkü demiştim ki yolunu bulamayan tek hayvandır koyun. Yani demiştim ki köpeği bıraksanız, ta uzaklarda bıraksanız kokluya kokluya gelip yuvasını bulur. Kediyi bile hatta örnek vermiştim. Atıp götürüp bıraktılar. 3 hafta sonra kedi tekrar yuvasına, evine geri döndü. Ama kuzu ayrıldığı zaman kuzu kendi başına dönmüyor. Çoban gidip kuzuyu arayıp bulup geri getirmesi lazım. Bu neyi gösteriyor? Demek ki bizler kayıp kişileriz. Günahtan dolayı kaybolmuş kişileriz. Demek ki Rab tarafından bulunmamız gerekiyordu. Rab tarafından bulunup ağla geri getirilmemiz gerekiyordu. Onun için Rab İsa Mesih'in dünyamıza gelmesi gerekiyordu. Eğer bizler yolumuzu bulan kişiler olmuş olsaydık İsa'nın gelmesine hiç gerek yoktu. İsa niye gelsin ki? Biz kendimiz kendi kafamızdaki doğrularla, kendi öz varlığımızla, gücümüzle yolumuzu bulur, gerçeklere ulaşırdık. Ama böyle bir yapıya sahip olmadığımız için Tanrı ne yaptı? Biricik parçasını gönderdi ki onun tarafından bulunup omuzlarda taşınıp ağla tekrar geri getirelim. Bu da güzel bir şey gerçekten. Gerçekten harika bir şey. Rab bizi yalnız bırakmadı. Günah içerisinde bizi terk etmedi sevgili kardeşler. Onun için bizler gerçekten kuzu gibi nereye gideceğini bilmeyen varlıklarız. Aynı kuzu ne yapar? Soktu mu burnunu otun içerisine? O ot burada güzel koku öbürüne gider. Orada güzel koku oraya gider. Oraya gider. Oraya gider derken bir bakarsınız sürüden ayrılıp gitmiş. Bugün insan da aynı karakteri var. Ne yapıyor? Kafada bir takım doğruları var. Kafasındaki doğrular doğrultusunda ne yapıyor? Gidiyor, ilerliyor. Yani Tanrı onun için ne söylüyor? Tanrı ona neyi gösteriyor? Hiç umurunda değil. Kendi kafasındaki doğrulara göre hayatına yön verme çabası içerisinde. Umurunda bile değil Tanrı'nın onun için ne yaptığı. Ama eğer yaşamlarımızın çobanı eğer Rab ise ve eğer bizler adımlarımızı Rabbimizin isteği doğrultusunda atıyorsak Rabbimiz bize o güvenliği sağlayacaktır. Sadece güvenliği sağlamayacaktır. Aynı zamanda da gerekli olan tazeliği de, yeniliği de, o gücü de bize ne yapacaktır? O sevinci de bize verecektir sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Dördüncü ayette karanlık ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Neden? Çünkü diyor sen benimle birliktesin. Ben ve Rab baş başa dedik ve burada noktalamıştım hatırlarsınız değil mi? Burada noktayı koymuştum. Evet dördüncü ayete bakıyoruz. Ölüm vadisinden geçsem bile kötülükten korkmam. Neden? Çünkü sen benimle birliktesin. Ama asıl üzücü olan sevgili kardeşler, çoğu zaman o karanlık ölüm vadisinden, yani o zorluklar içerisinden geçerken, ilerlerken, elimizi Rabbimizin eline vermektense kendi başa buyruk bir şekilde kendi kafamıza göre yaşamayı daha çok tercih ediyoruz. Ama ne zaman ayağımız kayıyor, küt diye affedersiniz popomuzun üzerine düşüyoruz, yandım anam diyoruz. Ondan sonra ya Rab neredesin? Elini uzat diyoruz ve Rabbimize elimizi uzatıyoruz ve elimizi Rabbimize veriyoruz. Aslında düşmeden önce o karanlık vadide, o sıkıntılar içerisindeyken elimizi Rabbin eline teslim etmemiz gerekiyor. Bir keresinde burada yine herhalde vermiştim. Bir baba oğluyla beraber yürüyüş yaparken kışın ileride babası görüyor bir su birikintisi var ama donmuş, kış olduğu için donmuş. Babası diyor ki oğlum diyor elini ver bana ileride ben görüyorum yani su birikintisi donmuş oraya gidince düşersin kayar düşersin ama çocuk o kadar rahat ki eli kışın sıcaktan çıkartmak istemiyor soğukta sıcak cepten elini çıkartmak istemiyor babasına babasının uyarısına hiç kulak asmıyor ne yapıyor devam ediyor tam o noktaya geldiğinde ayağı kayıyor ve pat diye düşüyor, kalkıyor, bir daha kayıyor, bir daha düşüyor. Babasının paçasından tutuyor, yine düşüyor. Ondan sonra paltosundan tutuyor, yine düşüyor. Ve diyor ki, baba ver elini. Ve baba veriyor elini ve oğlan da tutuyor ve kaldırıyor ve birlikte yürümeye başlıyorlar. Sevgili kardeşler, gerçekten söylüyorum, çoğu zaman böyle yapıyoruz. Doğru mu? Yani düşmeden önce elimiz Rabbin elinde olması gerekirken, düştükten sonra, aklımız başımıza geldikten sonra, burnumuz sürttükten sonra elimizi vermeyi tercih ediyoruz sevgili kardeşler. Evet ilk ayette diyor ki, eksiğim olmaz. Evet. Şimdi buradaki eksiklik nasıl bir eksiklik? Onun üzerinde de birazcık durmak gerekiyor değerli kardeşler. Şimdi genelde bizler hepimizin yüreğinde olan bir takım durum bu söz konusu. Çünkü hangimiz o güzel, şık, lüks eşyalara baktığımız zaman her zaman isteriz ya bizde neden olmasın diye. Birilerinde varsa ya bende de olsun, biraz daha şık olsun, biraz daha güzeli olsun. Değil mi? Perde annemlerin perdeleri birazcık eskimişti. Babam diyor ki perde oğlum almak gerekiyor. Şimdi aldılar götürdüler. Normal basit bir perde. Yani basit de olsa fark etmez diyor. Ama görünce oradaki perdeleri şu olsun, bu olsun, şu olsun, bu olsun. Yani insanın doğasında olan bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Yani ya olmaz. Sadece o yırtıklık gitsin yeter derken, basit bir şey isterken orada güzel olanları gördükten sonra ya bunu isterim, şunu isterim, bunu isterim diye doğal olarak da insanın içerisinde olan bir şey. Yani bu yanlış değil. Bizler güzel şeyleri istememiz, güzel şeylere sahip olmamız bence hiç de yanlış bir şey değil. Ama burada söz edilen bu tür bir eksiklik değil sevgili kardeşler. Yani Davut burada lüks bir yaşamın gerektirdiği şeylerden söz etmiyor. Davut burada nelerden söz ediyor? Çünkü Davut gerçekten hayatında çok aç kaldığı dönemler oldu. Uykusuz kaldığı dönemler oldu. Arkadaşsız, dostsuz kaldığı dönemler oldu. Hatta kendi öz oğlu tarafından kovalandı. Öldürülmek istendi Davut. Ailesi bile ona karşı direndi. Ama bütün bunlara rağmen Davut diyor ki eksiğim olmaz. Bunu nasıl söyleyebiliyor? Nasıl söyleyebiliyor? Bütün bu zorluklara rağmen, bütün bu acılara rağmen eksiği olmadığını rahat bir şekilde söyleyebiliyordu Davut. Ne demek istiyor acaba Davut burada? Burada anlatılan eksiklik nasıl bir eksiklik? Buradaki eksiklik değerli kardeşler içteki gereksinim. İçteki gereksinim. Dışsal gereksinimler değil. İçteki gereksinim. Çünkü dıştaki hiçbir gereksinim kalıcı bir biçimde içteki gereksinimi karşılayacak yeterlilikte, güçte değil. Bir süre, kısa bir süre, yüzeysel bir şekilde bizim içimizde bir sevinç yaratabilir dışsal gereksinimi karşılamak. Ama kesinlikle derine inerek kalıcı, devam eden bir esenliği sağlayamaz. Kesinlikle sağlayamaz sevgili kardeşler. Onun için ancak ve ancak çobanımız olan Rabbimiz İsa Mesih gereksinimimizi karşılar, içsel huzuru sağlar ve ben o huzur sağlandığı zaman, Rab tarafından huzur yürekte sağlandığı zaman o zaman ben yürek doluluğuyla ne diyebilirim? Eksiğim olmaz diyebilirim. Rab o esenliği, o huzuru yürekte gerçekleştirdiği andan itibaren ben ancak evet eksiğim olmaz ifadesini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim sevgili kardeşler. Gerçekten her birimizin korunmaya, Rabbin çocukları olaraktan korunmaya, bakılmaya ihtiyacımız var. Aynı bakıma ihtiyacı olan kuzular gibi. Ama sonsuz yaşam konusuna gelince, sonsuz yaşam konusunda bir gereksinim yok. Neden yok? Sonsuz yaşam konusunda bir gereksinim yok sevgili kardeşler. Neden? Tabii bitti. Tüm doluluğuyla sonsuz yaşamın sahibi olmuştur imanlı değerli kardeşler. Bu nedenle ileriye baktığımızda da istikbalini yani geleceğini de sağlamış olduğunu duyumsayabiliriz sevgili kardeşler. Benim yaşam güvencem eğer çobanıma dayanıyorsa ben bunu yürekten haykırabilirim. Gerçekten benim Rabbim eğer benim esenliğimi sağlayan tek kaynaksa o zaman ben yürek doluluğuyla benim eksiğim gerçekten yoktur gerçeğini açıkça ifade edebilirim. Onun için kutsal sözde çok güzel bir ifade var. Yuhanna 10. bölüm 28. ayette diyor ki seni elimden hiç kimse kapamaz. Kimse elimden kapamaz. Şimdi hiç kimse, kaç kişi ki Rabbin elinden bizi kapabilsin sevgili kardeşler. 10:28. Hiç kimse Rabbin elinden kapacak güce sahip değil sevgili kardeşler. Onun için Rab diyor ki ben koyunlarımın kapısıyım. 10. bölüm Yuhanna 10 ayet 9'da. Ben koyunlarımın kapısıyım. Benim aracılığıyla giren kurtulur. Ve Pavlos da Efes'e yazdığı mektupta 1. bölüm 13. ayette kutsal ruhla mühürlenip emniyet altına alındığımızı çok açık bir şekilde bize söylüyor sevgili kardeşler. Evet bizim korunmaya, bakıma ihtiyacımız var ama sonsuz yaşam konusunda değil. Hamdolsun. O garanti ve emin ellerde. O sonsuz yaşam bize verildi. O sonsuz yaşam kaybolan bir yaşam değil. Ve ne diyor Vahiy 5. bölümde? O mühürü açacak olan kuzu İsa Mesih. Onun dışında hiçbir güç o mühürü açacak yeterlikte değil. Onun için emin olabiliriz. Rabbe aitiz, Rabbin çocuğuyuz, sıkıntılara düşebiliriz, acılar çekebiliriz, sorunlar yaşayabiliriz ama sonsuz yaşamımız emin ellerde. Kimse onu elimizden kapıp götüremez. Aksi takdirde zaten sonsuz yaşam o zaman sonsuz yaşam olmaktan da çıkar. 3. ayetteki sözlere bakalım. İçimi tazeler diyor. Teselli edici değil mi bu? İçimi tazeler sözü. Şimdi Davut bunu gerçekten dolu dolu tattı. Bu iç tazeliğinin ne olduğunu çok iyi tatmış olduğundan dolayı tazelenmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyordu Davut. Davut günah işlemişti. Betşeba ile biliyorsunuz zina etti. Günaha düştü. Ve bunun sonucu olaraktan ne yaptı? Sürüden ayrılıp giden kuzu gibi Tanrı'nın sürüsünden ayrılıp gitti sevgili kardeşler. Ama sonrasında ne oldu? Günahını gördü. İtiraf etti ki 51. mezmurda bunu çok net bir şekilde ifade ediyor. 51. bölüm, evet 51. mezmurda çok net bir şekilde ifade ediyor orada ve günahını açıkça söyledi, itiraf etti ve ne oldu? Sürüye, Rabbin sürüsüne tekrar geri döndü ve içsel anlamda tekrar tazelendi, tekrar yenilendi. Ama burada çok önemli bir gerçek var. Davut sürüden ayrıldı gitti günahından dolayı. Ama kendi isteğiyle geri döndü Davut. Tanrı onu sürükleyerekten götürmedi. Burası çok önemli bir şey. Tanrı Davut'u sürükleyip götürmedi. Davut kendisi günahını gördü, tövbe etti ve sürüye kendisi katıldı. Demek ki Rabbimiz ne yapıyor? Bizlere öncülük ediyor mu? Ediyor. Bizlere öncülük ediyor. Bizlere öncülük ediyor. Ama kesinlikle bizleri hiçbir zaman sürükleyerek götürmeyecektir. Sadece önümüzde yürümeye devam edecek. Bizlere düşen nedir? Onu izlemek, onu gözden kaçırmamaktır. Yuhanna 10. bölümde şöyle diyor. Bakınız Yuhanna 10 ayet 4. Bir kardeş okuyabilir mi lütfen? Ayet 4. Koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar. Ya. Onu izler. Niye izler? Sesini tanıdıkları için onu izlerler. Çobanlık yapanlar çok iyi bilir ya da çobanlığın ne demek olduğunu bilenler bunu çok iyi bilirler sevgili kardeşler. Çok ilginç. Ben kendim de tanık olduğum için bazen burada da söylemişimdir. Hiçbir koyun başka bir sürünün çobanına ya da onun çaldığı kaval sesine dikkat etmezler. Her koyun hangi çobana aitse o çobanın kaval sesini duyuyor ve o çobanın kaval sesiyle teselli buluyor ve huzur içerisinde yatıp keyif alıyor. Ve kesinlikle kalktıkları zaman mesela ben gördüm örneğin birinin 500 tane kuzusu var, birinin 800 tane, birinin 1500 tane. Hepsi bir arada. Ama hiçbir koyun başka bir sürüye katılmıyor. Onun katılmamasını sağlayan ne biliyor musunuz? Koyunlar çobanın kaval sesini tanıyorlar. Kendi ait oldukları çobanın kaval sesini tanıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hayvan deyip geçiyoruz aslında. Ama o kaval sesi demek ki baktığım zaman bana göre, Recep'e göre hepsinin sesi aynı. O da kaval sesi, o da kaval sesi. Ama bir farklılık var demek ki o koyun kesinlikle başka bir sürüye katılmıyor. Kendi çobanının kaval sesini tanımış olduğu için. Düşmanlarımın önünde diyor 5. ayet. Bana sofra kurarsın. Şimdi burada ne demek istiyor? Değerli kardeşler, savaş devam ederken savaş ortamında sofra kurulur mu? Savaş var. Korkunç bir şekilde savaş var. Büyük bir tedirginlik söz konusu. Kargaşalık söz konusu. Ve orada sen keyif bir şekilde sofra kuruyorsun, şölen yapıyorsun. Bu mümkün mü? Değerli kardeşler. Mümkün değil normalde. Ama nasıl mümkün olabilir bu? Nasıl mümkün olabilir bu? Yani burada şey mi? Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın. Bir anlam ifade ediyor mu size burada? Yani ben nasıl düşmanlarımın önünde Tanrı bana sofra kurabilir? Ben o sıkıntılı süreç içerisinde ben nasıl rahat bir şekilde yememi yiyebilirim? Efendim? Aha. Ya. Evet, güzel. Yanlış değil, bu da güzel. Şimdi bak, ne zaman ben rahat bir şekilde sofra kurabilirim? Eğer karşımdaki düşman bana zarar verecek durumda değilse, karşımdaki düşman bana zarar verecek durumda değilse, ben rahat bir şekilde sofra da kurarım, şölen de yaparım. Ama hissettiğim anda düşman bana zarar verecek, onu yapamam. Ama düşmanın bana zarar vermeyeceğini anladığım anda, gördüğüm anda, ki ancak Rab ile gerçekleşiyor, o zaman ben sofra da kurarım, şölen de yaparım. Bakın, ben bunu defalarca gördüm. Koyunlar biliyorsunuz, çobanlar bunu yapıyorlar. Hiçbir şekilde yemi yere koymazlar. Çünkü karıncalar var, böcekler var. Hayvan yemeye başladığı zaman burnunun etrafında karıncalar, böcekler onu rahatsız eder. Hayvan böyle rahat etmez. Ne yaparlar? Yerden yukarıya kurarlar yemliklerini. Yerden yukarı kurarlar ve hayvanı rahatsız eden o böcekler, karıncalar neyse tüm o şeyler aşağıda kalır. Ama yemlik yukarıda. Hayvan yukarıda rahat bir şekilde yener, yemeye başlar. Çünkü düşman o böcekler ona zarar verecek nitelikte değil. Eğer onlar zarar verecek durumda değillerse kuzu rahat bir şekilde yukarıdan yemini yemeye başlar. İşte aynı bizler de öyle. Eğer Rabbimiz bizimle birlikteyse, eğer Rab bizim yanımızdaysa o zaman güvenlikteyiz. Güvenlik içerisinde rahat bir şekilde hayatımıza devam edebiliriz. Düşmanlarla etrafımız çevrili olmuş olsa da sevgili kardeşler. Kutsal sözde Bu çok güzel açıklanıyor 27. mezmurda. 27. mezmurun ilk ayeti bakın ne diyor. Diyor ki Rab yaşamımın kalesidir. Kimseden yılmam diyor. Şimdi bak niye yılmıyor Davut? Yine Davut'un mezmuru bu. Kale nedir? Güvenliği sağlıyor değil mi? Kale büyüktür. İçindeysen güvenliktesin. Etrafında düşman olmuş hiç önemli değil. Güvenlik içerisinde olduğun için senin yılman mümkün değil. Değerli kardeşler. Ve bir kardeş üçüncü ayet okuyabilir mi? Ne diyor üçüncü ayet?
Karşında bir ordu konaklasa kılım kıpırdamaz.
Ya.
Bana karşı savaş açılsa yine güvenimi yitirmem.
Peki bunu Davut nasıl söyleyebiliyor değerli kardeşler? Karşımda bir ordu konaklasa kılım kıpırdamaz. Bana karşı savaş açılsa yine güvenimi yitirmem diyor. Neden? İşte o birinci ayetteki sözden dolayı. Rab yaşamımın kalesi olduğu için sevgili kardeşler. Rab senin yaşamının kalesi mi? Kalede o kale içerisinde olduğundan emin misin değerli kardeşler? O zaman rahat bir şekilde sofranı kurabilirsin. Davut emniyet içerisinde olduğunu çok iyi biliyordu. Güvenlik içerisinde olduğunu biliyordu. Rahatlık içerisinde olduğunu biliyordu. Onun için bakın Yeşua ne diyor? 1.9'da çok iyi bilinen ayet. Korkma diyor. Yeşu 1.9. Yılma. Çünkü Tanrı'nın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacaktır. Bakın, gideceğiniz her yerde. Savaş alanında, rahatlık alanında, her alanda Rab seninle birlikte olacak sevgili kardeşler. Bakın 5. ayet ne diyor? Yeşu 1.5. Seni terk etmeyeceğim. Seni yüzüstü bırakmayacağım. Bu kadar açık, bu kadar net. Rab ne diyor? Eğer benimle ise Romalılar 8. bölümde yanılmıyorsam, Paulos diyor, Romalılara yazdığı mektubun 8. bölümünde. Diyor ki, eğer Rab benimle ise bana kim karşı durabilir? Ölüm mü? Sıkıntı mı? Elem mi? Kılıç mı? Rabbin sevgisinden beni hiçbir güç ayıramaz diyor. Neden sevgili kardeşler? Çünkü Rab benimle birlikte. Ben ve Rab. Rab ve ben. Birlikte baş başa. Bu kadar açık, bu kadar net. Son ayet. Son ayet. Ne diyor? Ömrüm boyunca İyilik ve sevgi izleyecek beni. Sonsuza dek Rabbin evinde oturacağım. Şimdi Rab ne yapıyor burada? Rab ne yapıyor burada? Sakin sular kıyısından alıyor. Yemyeşil otlaklardan alıyor. Bizi babanın evine götürüyor. Yani sonsuza dek birlikte olacağımız o sonsuz yuvaya, yani ağıla, ömür boyu artık sonsuza dek kalacağımız o ağıla bizi ne yapıyor? Götürüyor. Beni çok teselli eden bir bölüm var. Yuhanna 14. Yuhanna 14'te o yerin açıklaması çok güzel bir şekilde yapılıyor 14. bölümde Yuhanna 14'te. İsterseniz bir kardeş okusun onu 2 ve 3. ayetler. Yuhanna 14 ayet 2 ve 3. Okuyabilir mi bir kardeş lütfen? 14 2 ve 3.
Babamın evinde kalacak çok yer var.
Evet.
Öyle olmazsa size söylerim.
Ya.
Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum.
Hamdolsun.
Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım.
Ya. Evet. Size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Bu nedir? Bir güvencedir sevgili kardeşler. Sonsuz güvence. Rab ile birlikte olacağımız, ağrısız, gözyaşının olmadığı, sıkıntının, elemin olmadığı, Vahiy 21'de ifade ettiği gibi o sonsuz diyarda hepimiz Rabbimizle birlikte orada huzur içerisinde olacağız. Ben diyorum ki çok özel yetiştirilmiş koyunlar değiliz. Çok özel eğitilmiş koyunlar değiliz. Ama harika bir çobanımız var. Harika bir çobanımız var. Recep eğitilmiş olmamız olsa da onun ait olduğu çoban harika bir çoban. Harika bir çobana ait olmamız bizi teselli etsin sevgili kardeşler. O zaman size ben bu soruyu sormak istiyorum. Yaşamının bu noktasında şunu söyleyebilir misin? Rab benim çobanımdır. Diyebilir misiniz? Yaşamının bu noktasında Rab benim çobanımdır diyebilir misiniz? Evet ya da hayır. Evet duyma. Ich möchte hören ya. Duymak istiyoruz ya. O zaman ben size şu garantiyi veriyorum. Eğer yürekten tüm dolulukla, içten gelen duygularla Rab benim çobanımdır diyorsan bu 6 ayet içerisinde yer alan bütün vaatler senin için de geçerli. Buradaki bütün vaatler senin için. Eğer Rab benim çobanımdır diyorsan bu vaatler Davut'un değil, bu vaatler senin vaadin. Senin için de geçerli olan vaatler. Nedir bu vaatler? Bakın okuyun. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Demek ki eksiğin olmayacağın vaadini Tanrı sana veriyor. Beni yemyeşil çayırlarda yatırır. Sakin sular kıyısına götürür. Bu bir vaat mı? Bu bir vaat. Bu senin için geçerli sevgili kardeşler. İçimi tazeler. Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder. Demek ki sana öncülük edecek olan yine Rab olacak. Bu da bir vaat senin için. Buna sımsıkı sarıl. Karanlık ölüm vadisinden geçsen bile kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Bundan daha büyük bir vaat olabilir mi? Her şeye rağmen Rab diyor ki ben seninle beraberim. Amin. Ben seninle beraberim. Harika bir vaat, hamdolsun. Son bir şey söyleyeceğim. Böyle 4-4,5 yaşlarında bir kız çocuğu. Yine bizim Kerstin ve Ercan'ın yaptığı çocuk programlarında öğretmen soru soruyor çocuklara. Diyor ki hanginiz 23. mezmuru ezbere okuyabilir? İçlerinden o grubun en küçüğü heyecanla parmak kaldırıyor böyle. 4-4,5 yaşlarında kız çocuğu. Öğretmenim ben söylemek istiyorum diye. Şimdi öğretmen tabii bakıyor. İçlerinde büyükleri var. 12 yaşında olanı var. 10 yaşında olanı var. Onlardan beklerken bakıyor ki en küçüğü el kaldırınca aslında küçük olduğu için öğretmen birazcık tedirgin hissediyor kendisini. Ama çocuğu da kırmak istemiyor. Onun da şevkini bozmak istemiyor. Ona izin veriyor. Ve çocuk çocuğa diyor ki hadi bakalım söyle bakalım diyor mezmuru oku bakalım diyor. Çocuk bir adım öne çıkıyor. Eller böyle biz hani okulda çıkardık ya aynı şekilde. Eller böyle önde. Bir süre tabii sessiz duruyor. Duruyor. Diyor ki Rab çobanımdır diyor. Tamam mı? Ondan sonra duruyor. Rab çobanımdır. Evet benim hepsi bu kadar diyor. Ondan sonra oturuyor. Şimdi size sormak istiyorum. Bundan daha başka ne olsun ki? Bunu bilmekten başka. Çocuk bilmesi gerekeni biliyor zaten. Rab çobanımdır. Bu yeterli değil mi? Sen bunu söyleyebiliyor musun yürek sadeliğiyle? Rab çabanındır. Değerli kardeşler, yıl boyunca bu düşünce size yol göstersin. Bu düşüncede kalarak adımlarınızı yıl boyunca atın. Ama unutmayın, o bizleri kesinlikle sürükleyerek götürmeyecek. Anlaşıldı mı? Bizim Rabbimiz bizleri kesinlikle sürükleyerekten götürmeyecek. Sadece önümüzde yürüyecek. Bizlere düşen onu gözümüzden kaçırmamak. Yüreklerimizi eğelim. O çocuğun içten söylediği gibi Rab benim çobanımdır ifadesini yürekten söyleyebilelim ve teselli bulalım. Bu bizim için yeterli. Eğer biz bunu yürekten söyleyebiliyorsak bütün mezmuru ezberlemenize gerek yok. İnan hiç gerek yok. Bunu ezberleyin yeter. Rab benim çobanımdır. Eğelim yürekleri. Sami kardeşi yine her zamanki gibi duayla bitirecek. Ama bir 20-30 saniye bizi seven, bizi hiçbir zaman bırakmayan, terk etmeyen bir çobana ait olduğumuzu bilerek yürekten ona övgüler sunalım. Sevgili.